Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğa ile birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta yine oldukça heyecanlı bir haftaydı. Süper Lig'de yarış devam ediyor. Galatasaray rakiplerine gözdağı veren bir galibiyet aldı. Fenerbahçe ikinci yarıda oynadığı oyunla maçı çevirdi ve yarışa tutunmaya devam etti. Beşiktaş'ta hayal kırıklıkları devam ediyor ve Fernando Santos'la da yollar ayrıldı. Ve Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımı Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste ikinci kez kadınlarda Euroleague şampiyonu oldu. Tüm bunları konuşacağız, değerlendireceğiz. Başlayalım. Öncelikle Süper Lig'de lider Galatasaray'la başlayalım. Haftanın kapanış maçında Alanyaspor'u 4-0 gibi çok çarpıcı bir skorla geçmeyi başardılar. Alanyaspor son 4 lig maçını kazanmış bir takım. Bunların arasında Trabzonspor da var ve oldukça formda bir takım. Fatih Tekke ile birlikte çok ciddi bir yükselişe geçmişlerdi. Belki de Galatasaray zirve yarışındaki ezeli rakibi dışında ligin en formda takımı olan Alanyaspor'a karşı hem de deplasmanda çok kritik bir galibiyet aldı. Özellikle ikinci yarıdaki oyunu çok etkiliydi. Okan Buruk'un hamleleri direkt olarak pozitif yansıdı. Hakim Ziyeh'i ve Kaan Ayhan'ı aldı Okan Hoca devre arasında ve Barış Alper'i sol açığa attı. Barış Alper sol açıkta jeneriklik 2 gol attı. Çok güzel gollerdi. Ziyeh de aynı güzellikte bir golle ona karşılık verdi ve ard arda mükemmel vuruşlar Galatasaray'a farklı galibiyeti getirdi. Ama ilk yarıda Galatasaray'ın da çok zorlandığı bir maç olduğunu söylemek lazım. Her iki takım için de ortada geçen bir maçtı. Pozisyonlar oldu. Maçın ilk yarısında Galatasaray için Victor Nelson ayakta kalan isimdi ve çok iyi bir performans sergiledi. İkinci yarıda da Hakim Ziyeh ve Barış Alper maçı çözen isimler oldular. Okan Hoca'nın değişiklikleri dediğim gibi direkt etki etti. Zaten Okan Hoca geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmıştı. Avrupa'dan elendikten sonra haftada bir maç oynayacağız. Bu da bizim rakiplere daha iyi hazırlanmamıza olanak sağlayacak demişti. Hakikaten iyi hazırlandığını da gösteren bir maç çıkardı. İkinci yarıdaki hamleleri direkt olarak oyunu değiştiren hamleler oldu. Bence önündeki sis perdesini de aralayan bir maç oldu aynı zamanda. Çünkü haftalardır mesela ideal sol açığını bulamıyordu. Zaha'yı oynatıyordu örneğin Hatay maçında ilk 11'de. 60. dakikada çıkarmak durumunda kalıyordu. İşte bir önceki maç Kasımpaşa maçında Kerem'i oynatıyordu sol açıkta ilk 11'de. Onu da 60. dakika çıkarmak zorunda kalıyordu. Hem Kerem Aktürkoğlu'ndan hem Wilfried Zaha'dan çok ciddi beklenti içinde olduğu bir milli oyuncusu, geçen senenin asist kralı, diğeri en yüksek para verdiği Icardi'den sonra ikinci oyuncu Zaha. Her ikisinden de sonuç alamıyorken en sonunda oraya Barış Alper'i attı ve Barış Alper'den de çok net bir cevap aldı sol açık performansı için. Ziyeh de bu kadar iyi bir sağ açık performansı gösterince sanki kalan 6 haftanın kanat oyuncuları sağda Ziyeh, solda Barış Alper olabilir gibi bir görüntü çıktı ortaya. Aynı zamanda sağ bekte Oriye de ilk defa ilk 11'de başladı. Zaten sonradan da oyuna girmemişti. İlk defa direkt olarak 11'e geldi Oriye ve fakat hem maç ritminden çok uzak hem de hazır olmaktan çok uzak bir görüntü sergiledi ilk yarıda. İkinci yarıda Kaan Ayhan oyuna girdi. Daha derli toplu bir oyun oynadı o da. Bence sağ bek pozisyonuyla ilgili de kafasında netleşti Okan Hoca'nın. Hem gelecek haftaların ilk 11'i bence daha belirginleşmiş oldu. Hem de en kritik viraj, belki Fenerbahçe final maçına kadar en kritik viraj, çok başarılı bir sonuçla alınmış oldu Galatasaray için. Galatasaray için söylenmesi gereken bir diğer konu da bu kadar zorlu ve formda bir rakibe karşı bu maçı gol yemeden kapatmış olması tabii. Nelson'dan bahsettim, müthiş bir maç oynadı ilk yarıda ama Muslera da arkaya atılan topları süpürme konusunda, bence Derrick Kön de ligin en formda sağ kanat oyuncusu Oğuz'a karşı birebirlerde oldukça iyi maç çıkardı. Abdülkerim sakatlığının tam üzerinden atamamış gibi hala biraz antal gözüküyor ama o da hava toplarında oldukça etkiliydi. Kaan da ikinci yarı girdikten sonra o da iyiydi. Ve savunmada da bence başarılı bir Galatasaray vardı. Hücumda da Mertens, Ziyeh, Barış Alper, zaten çok zengin bir hücum hattı var Galatasaray'ın. Icardi aynı şekilde. Ve hücumda da birçok pozisyon da bulan Galatasaray golleri de buldu ve çok net bir galibiyet aldı. Tabii Barış Alper'in sadece gollerinin birbirinden güzel olması yeterli de değil onu anlatmak için. Bir de Leroy Fer'e gösterdiği iki sarı karttan rakibini 10 kişi bırakan bir fizik zorlaması da söz konusu. Yani Barış Alper hem gol vuruşlarıyla ciddi fark yaratıyor ama hem de rakibi hırpalayan, sürekli arkaya koşular atan, karamboller yaratan, rakiple ikili mücadelelerden asla sakınmayan oyunuyla rakibi delen, hırpalayan da oyuncu oldu. Onunla girdiği ikili mücadelelerde ayakta kalamayan Fer, ard arda yaptığı fauller sonucu iki sarı kart görerek oyundan çıktı. Bu maçla ilgili bence Oğuz Aydın yine iyi bir performans sergiledi. Oğuz'un belki gelecek sezon büyüklere transfer yapmasını sağlayacak maçlardan biri yine de bu olabilir. Gol atamadı, sonuca etki edemedi belki ama yine oldukça etkili bir oyun oynadı bence Oğuz. Ve Oğuz'u Galatasaray'ın transfer etme olasılığını ben açıkçası daha yüksek görüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin sağ kanadında hem İrfan Can Kahveci var hem Cengiz Ünder var. Oraya üçüncü bir alternatif olarak Oğuz'a yatırım yapmayacaklarını düşünüyorum. Ama Galatasaray'da hem Kerem ayrılabilir, hem Barış'ın ayrılabileceği söyleniyor, hem Zaha ayrılabilir. Çok daha fazla kanat rotasyonunda değişiklikler olabilir Galatasaray'da. Ve Oğuz da buraya doğru bir hamle olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Onun dışında bu maçın ilk yarısında kırmızı kart gören Fatih Tekke için de bir açıklama yapayım. Bence sezonun en flash teknik direktör performansı, Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın yarışı rekorlar kırıyor. Onlar çok üst seviyede. Ama bu iki zirve takımın dışında baktığımız zaman sezondaki en marjinal teknik adam performansı net bir şekilde bence Fatih Tekke'den geldi. Düşme potasında aldığı takımı Avrupa potasına kadar soktu. Arda arda 4 maç kazanmıştı bu maça kadar ve fakat bu maçta çok kolay kırmızı kart gördüğünü düşünüyorum. Hiç gerek yoktu. Bu kadar başarılı bir serüvene gölge düşürmeye de gerçekten gerek yoktu. Ama yine de çok başarılı bir dönemden geçtiklerini ve bu maçın da özellikle ilk yarısında Galatasaray'a karşı güçlerinin yettiğince oldukça iyi direndiklerini düşünüyorum. Kalan 6 maç öncesinde Galatasaray için oldukça moral veren bir maçtı diyelim ve Fenerbahçe'nin Karagümrük maçını değerlendirmeye geçelim.
Burada bölüme küçük bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Fenerbahçe de çok zorlu bir deplasmana çıktı. Karagümrük çünkü Alanyaspor gibi formda bir takım değil ama onlar da tam tersi düşme potasında olduğu için canla başla oynayan bir takımdı. Artık işte son haftalar, final haftaları ve kaybedecek tek bir maça dahi tahammülü yok bu takımların. Düşme potasındaki takımlar özellikle bu haftalarda can havliyle oynuyor. Çarpı 2 kuvvetle oynuyor. Karagümrük de biraz böyle oynadı açıkçası. İlk yarıda çok daha iyi oynadılar onlar da ama ikinci yarıda yapılan değişikliklere, İsmail Kartal'ın yaptığı değişikliklere Tolunay Kafkas'dan doğru bir cevap gelemedi ve İsmail Kartal daha önce Rize deplasmanındakine çok benzer bir şekilde yaptığı hamlelerle bu maçı da çevirmiş oldu. Fakat Fenerbahçeliler şunu soruyor. Hem Olympiakos maçında da bu oldu, hem bu maçta da bu oldu. Belki Rize maçında da aynı şekilde. Hatta ilk Karagümrük maçında da benzer şekilde. Birçok maçta Fenerbahçe ilk yarılarda neden bu kadar etkisiz? Mesela geçtiğimiz haftalarda iç sahada oynanan Kasımpaşa maçı ve iç sahada oynanan Pendik maçı da söylenebilir. İlk yarıları niye çöpe atıyoruz diyor Fenerbahçeliler. Bir çırpıda 7-8 tane örnek saydım. Hakikaten çarpıcı. Zaten Fenerbahçe bir rekor kırdı. Yani bu sezon ilk golü yemesine rağmen tam 7 kez maç çeviren ve bu alanda zirvede olan Avrupa takımlarından bir tanesi Fenerbahçe. Tabii ki oyun içinde bu hamlelerle oyunu değiştirmek, skoru değiştirmek teknik adam için bir artıdır. Pozitif bir durumdur. Ama sevgili Metin Tekin'in de söylediği gibi doğru değişiklikler yapabilmek için yanlış ilk 11'i çıkarmanız gerekir der. Bu açıdan da doğru geliyor bana bu açıkçası. Çünkü hem Szymanski'nin cezalı olduğu durumda, hem Zaitsev ve Krunic için bu kadar formsuz olduğu bir durumda Karagümrük deplasmanına 10 numara pozisyonda Krunić ile başlamak biraz fazla tutuculuk gibi geliyor bana açıkçası. Zira daha önce Çaykur Rizespor deplasmanında da olduğunu gördüğümüz, hatta Gaziantep deplasmanında da olduğunu gördüğümüz bir 4-4-2 değişikliğinin hala bu maçta dahi düşünülmüyor olması şaşırtıcı. İkinci yarı düşünüldü. 1-0 devreye gidilince Batshuayi girdi. 4-4-2 veya 4-4-1-1 diyelim. Daha arkada da konumlandırıyor. Daha önce Serdar Dursun'u Rize'de almıştı Ceko'nun arkasına. Şimdi de Batshuayi Ceko'nun hafif arkasına alıyor ama ikili forvet gibi oynuyorlar. Daha direkt bir oyunla oynuyorlar. Daha orta sahalar bypass geçiliyor. Ve en nihayetinde bundan yine sonuç aldı Fenerbahçe. Yine maçı bu sayede çevirdi. Bu şekilde başlasaydı, yani Szymański de yokken Ceko Batshuayi ikilisi başlasaydı ve orta sahada da İsmail Fred zaten çok dominant bir ikili. O ikili tutabiliyor orta sahayı ve daha çok hücumcuyla bu şekilde başlasa, daha dikine bir oyunla başlasa belki daha da kolay olabilirdi bu maç diye düşünüyorum. Öte yandan maçın bence gizli X faktörü olarak İrfan Can'ı da söylemek lazım. Tabii ki Livakovic için sezonun en önemli maçı. Az önce Galatasaray'da Nelson için söyleyebiliriz bunu. Sezonun en iyi maçını oynadı. Livakovic de Fenerbahçe'de sezonun en iyi maçını oynadı. Son haftalara girilirken oyuncuların böyle tavan performansı işte o inadı ve şampiyonluk hırsını da gösteriyor. Livakovic sezonun en iyi maçını oynadı. Ceko çok iyi bir maç oynadı. Çok zorladı. Golünü de attı yine. 20. golüne ulaştı Ceko'da. Ama bu iki oyuncunun yıldızlığının yanı sıra bence X faktör de İrfan Can Kahveci'ydi. Hatta Karagümrük'te sol açık pozisyonda oynayan Ryan Mendes'le Fenerbahçe'de sağ açık pozisyonda oynayan İrfan aynı çizgi üzerindeydiler ikinci yarıda. Ve Ryan Mendes final paslarında nasıl hatalar yaptıysa İrfan da final top ve final paslarda hep çok doğruyu buldu. Ve bu iki oyuncunun karar kalitesinden dolayı da Fenerbahçe'de mesela Osayi Samuel'in aldığı penaltı öncesi Ryan Mendes boştaki arkadaşına pas atmak yerine driblingi zorluyor. Top kaybı yapıyor. Topu İrfan kazanıyor ve hücuma çıkmış Mendes tarafından da takip edilemeyen Osayi'nin önüne net bir pas çıkarıyor. Ve Osayi oradan driblingle içeri girip penaltıyı alıyor. Yani İrfan çok doğru oynamaya başladı. Çok olgun bir oyun oynamaya başladı. Ve bence bu maçı da tıpkı Olympiakos maçında olduğu gibi bu maçı da çeviren en önemli faktörlerden bir tanesi de İrfan'dı. Onu da gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Bu sezon o da ciddi bir karakter koyuyor. Hatta Galatasaray için Barış Alper nasıl beklentinin çok üzerinde bir X faktör olduysa sezon genelinde de Fenerbahçe için de İrfan Can'ı aynı şekilde sayabiliriz. Sezon başında bu iki oyuncudan bu kadar yüksek performans taraftarları da çok beklemiyordu. Genel kamuoyu da çok beklemiyordu ama gerçekten çok yüksek ve çok hak edilmiş performanslar sergilediler. Umarız bu performanslar Euro 2024'te de milli takım için devam eder diyelim. Buradan Fenerbahçe demişken Fenerbahçe'nin kadın basketbol takımına da değinelim. EuroLeague'i ikinci kez üst üste kazanmış oldular ve açıkçası şov yaptılar finalde. Fransız Villeneuve Dask takımını 106-73 yendi Fenerbahçe Alagoz Holding ve şampiyon oldular. Tebrik ediyoruz kendilerini. Fenerbahçe gerçekten voleybolda, basketbolda, kadın basketbolda birçok branşta çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Kendilerini kutluyoruz ve buradan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Santos'un vedası gerçekleşti. Bu sezon artık teknik direktör sirkülasyonunu Beşiktaş'ta saymak zor. Şenol Güneş gitti, Burak Yılmaz geldi, Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalınbay geldi, Rıza Çalınbay gitti, Serdar Topraktepe geldi. Serdar Topraktepe'nin hemen ardından Fernando Santos gelmişti, Fernando Santos da gitti ve yeniden Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar devam edileceği açıklandı. Yönetimde olan ve geçmişte teknik adamlık yapmış Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar da Serdar Topraktepe'ye yardımcı olacak da dendi. Yani Beşiktaş'ta teknik direktör bitmiyor. Ama Serdar Topraktepe Santos'tan önce de görev aldığı maçlarda güzel işler yapmıştı. Hatta Semih Kılıçsoy'u kazanan isim olarak Serdar Topraktepe'yi söyleyebiliriz. Çünkü Semih Kılıçsoy için ne Rıza Çalınbay'ın, ne Burak Yılmaz'ın, ne de Şenol Hoca'nın yeterli süre verdiğinden söz etmek mümkün değil. Serdar Hoca ile birlikte daha çok süre bulmuş ve gollerini sıralamaya başlamıştı. Onun ardından gelen Fernando Santos da oynattı kendisini. O da gollerini buldu ve burada hani Serdar Hoca için en azından Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli kazanımını getiren hoca olarak söyleyebiliriz Serdar Topraktepe'yi. Açıkçası bu Santos'un vedası ile ilgili de garip bir durum olduğunu düşünüyorum. Son 5 haftada sadece 2 puan toplamış Beşiktaş. Böyle bir tablo olduğunda ayrılık çok böyle sürpriz değil tabii ki. Ama son 2 haftada bence Beşiktaş'ın oyununda bir toparlanma vardı. Özellikle Samsunspor maçı belki de Santos'un son haftalardaki en iyi performansının çıktığı maçtı ve o maçtan sonra da galibiyet gelmeyince artık gönderildi. Ama birçok pozisyon bulan, biraz da şanssız olan, direkten dönen topları var. Çok goller kaçırdı Beşiktaş Samsun karşısında ve Samsun da iyi takım. O kadar gol kaçırınca onlar da bir gol buldu ve maç berabere bitti. Ama yani Beşiktaş son haftalara göre iyi oynuyordu bence. Başakşehir maçı da bir önceki maç, onda da son dakikada yenen gol. Belki işte bu Samsun Başakşehir galibiyetleri gelse daha başka şeyler konuşulabilirdi. Yeni sezon belki Santos'la düşünülebilirdi ama bu iki maç oldukça iyi oynanmasına rağmen kazanılamayan Samsun maçı ve son dakikada kornerden gol yenen Başakşehir maçı ile birlikte Santos'un dönemi de tamamlanmış oldu. Yeni isimler olarak Niko Kovac isimlerinin geçtiğini gördüm Beşiktaş adına ama henüz sonuçlanacağını zannetmiyorum. Daha uzun bir dönem var. Serdar Topraktepe ile sezon sonu getirilir ve sezon sonunda da duruma bakılır. Ama Serdar Topraktepe'nin de işi hiç kolay değil. Kalan 5-6 maçta çok zorlu maçlar var. Düşme potasındaki rakiplerle Beşiktaş'ın maçları var. İlk maçı Ankara Gücü'yle, ki Ankara Gücü de form yakaladı. Son olarak Gaziantep'i de gayet iyi bir oyunda yendiler. Arada bir Fenerbahçe deplasmanı var. Beşiktaş için gerçekten çok zorlu bir fikstür bu. Rize ile oynayacaklar, Alanya ile oynayacaklar. Bunlar da Avrupa'ya gitmek isteyen Beşiktaş'ın bu sezon itibariyle, bu haftaları itibariyle rakibi olan takımlar. Final maçlar oynayacak yani Serdar Topraktepe ve bakalım bu maçlardan nasıl bir sonuç çıkaracak. Bence ilk dönemi, Santos'tan önceki hocalık dönemi güzeldi Serdar Topraktepe'nin. Hem güzel bir oyun oynattı. İşte Rize'yi deplasmanda 4-0 yendikleri maçın da hocası Serdar Topraktepe'ydi. Güzel bir oyun gösterdi ve Semih gibi bir oyuncuya da süre vermişti. Bakalım aynılarını sergileyebilecek mi bu kritik haftalarda, zorlu haftalarda. Çünkü Beşiktaş artık Avrupa potasını bile riske etmiş durumdaydı. Beşiktaş gibi aslında kazanamayan bir başka takım da Trabzonspor. Fakat arkadan gelen takımlar da kazanamadığı için Trabzonspor'la arkasındaki takımlar arasındaki fark hala 4 puan. Yani arkasındaki Beşiktaş'la arasında hala 4 puanlık bir fark var Trabzonspor'un. Kendi sahalarında Sivas'ı yenemediler. Onlar da seyircisiz oynuyorlar. Son maçlarını biliyorsunuz cezalılar. Ama Avrupa için yine de diğer rakiplerine göre daha avantajlı gözüküyorlar. Bu haftalık gündem böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine Trendspor'da karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.